Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James Rickards'ın Aftermath adlı kitabı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde servetin nasıl korunabileceğini ele alan makroekonomi ve yatırım stratejisi türünde bir çalışmadır. Kitabın temel amacı, yükselen varlık fiyatlarının her zaman sağlıklı ekonomik temellere dayanmadığını savunarak okuru olası piyasa sarsıntılarına karşı daha hazırlıklı düşünmeye yöneltmektir. Rickards, borç birikimi, enflasyon, merkez bankalarının politikaları. Jeopolitik gerilimler ve doların uluslararası sistemdeki rolü gibi başlıkları birlikte değerlendirir. Ona göre önemli mesele yalnızca bir krizin ne zaman geleceğini tahmin etmek değildir. Asıl mesele, farklı senaryolarda hangi varlıkların, hangi yatırım alışkanlıklarının ve hangi risk anlayışının dayanıklı kalabileceğini sorgulamaktır. Yazar, piyasalara otomatik güveni, pasif yatırımın yaygınlaştırılmasını ve dijital paraların güvenli liman olduğu görüşünü eleştirel biçimde inceler. Aftermath, kesin kehanetler sunmaktan çok, finansal sistemin kırılganlıklarını merkeze alan ihtiyatlı bir servet koruma çerçevesi önerir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, şişirilmiş piyasa tezi ve fiyatlarla ekonomik gerçeklik arasındaki fark, Rickards'ın çıkış noktası, küresel piyasalardaki yüksek değerlemelerin yalnızca şirket kârları, üretkenlik veya sürdürülebilir büyüme ile açıklanamayacağıdır. Kitapta merkez bankalarının likidite sağlaması, düşük faiz ortamı ve yatırımcı davranışlarını etkileyen teşvikler, varlık fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler olarak ele alınır. Bu yaklaşım, hisse senedi ya da tahvil fiyatının yükselmesini tek başına ekonomik sağlamlığın kanıtı saymama çağrısıdır. Bir fiyat artışı. Gelecekteki nakit akışlarının iyileşmesinden çok ucuz finansmana ve risk iştahına dayanıyorsa, koşullar değiştiğinde hızlı bir düzeltmeye açık olabilir. Rickards bu nedenle yatırımcının piyasa iyimserliğini bağımsız bir analiz yerine koymaması gerektiğini savunur. Türkiye'de de kredi koşullarının, faizlerin ve döviz beklentilerinin varlık fiyatlarını etkilediği dönemler düşünüldüğünde bu ayrım anlaşılır hale gelir. Kitabın mantığı her yükselişin yapay olduğu iddiasından ibaret değildir. Daha çok değerlemelerin arkasındaki mekanizmayı sormayı önerir. Fiyatı hangi politika destekliyor? Bu desteğin süresi ne olabilir? Riskler fiyatın içinde yeterince hesaba katılmış mı? Servet koruması, Rickards'a göre bu soruları kriz başladığında değil, piyasa sakinken sormakla başlar. İkinci olarak borç, enflasyon ve dolar düzeni üzerinden sistemik kırılganlıklar, aftermath, finansal riskleri tek bir göstergeye bağlamaz. Rickards, yüksek borç düzeyleri, enflasyon baskısı, faiz oranlarındaki değişim ve uluslararası para düzenindeki dönüşüm ihtimalinin birbirini etkileyebileceğini öne sürer. Borç arttıkça, faizlerdeki sınırlı yükselişler bile kamu bütçeleri, şirket bilançoları ve tüketici harcamaları üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir. Enflasyon ise yalnızca para miktarı ile açıklanacak basit bir olgu değildir. Beklentiler ve güven de fiyat davranışlarını şekillendirir. Yazarın dikkat çektiği üçüncü katman, doların küresel rezerv para rolüdür. Doların egemenliği sürse bile bu rolün tartışmaya açılması veya alternatif ödeme düzenlerinin güçlenmesi uluslararası sermaye akımlarını etkileyebilir. Buradaki iddia, doların bir anda yok olacağı değildir. Daha temkinli biçimde, mevcut düzenin değişmez kabul edilmemesi gerektiğidir. Bu çerçeve, yatırımcıyı tek bir ülkeye, tek bir para birimine veya aynı makroekonomik koşullara bağlı varlıklara aşırı yoğunlaşmanın sonuçlarını düşünmeye iter. Kitabın sistemik risk anlayışı, olayların ayrı ayrı değil, borçlanma maliyeti, enflasyon beklentisi ve para birimi güveni arasındaki bağlantılar üzerinden okunmasını ister. Böylece kriz, tek bir piyasa kazası yerine zincirleme etkiler taşıyan bir süreç olarak değerlendirilir. Üçüncü olarak, merkez bankaları ve davranışsal teşviklerin piyasa üzerindeki etkisi. Rickards, finansal piyasaların yalnızca şirketlerin ve bireysel yatırımcıların serbest kararlarıyla oluşmadığını vurgular. Merkez bankalarının faiz kararları, likidite programları ve piyasalara verdikleri yönlendirmeler, risk alma isteğini geniş ölçüde değiştirebilir. Faizlerin düşük kaldığı ortamda güvenli getiriler azalır, yatırımcılar daha yüksek getiri arayışıyla daha riskli varlıklara yönelebilir. Bu süreç, fiyatları yükseltirken risk algısını da zayıflatabilir. Kitap ayrıca emeklilik tasarrufları ve özellikle 401k benzeri planların piyasa davranışında oluşturabileceği etkiyi tartışır. Düzenli ve otomatik fon girişleri tasarrufu teşvik ettiği için yararlı olabilir. Ancak Ricards, bu akışların yatırımcıları değerleme ve risk analizi yapmadan sürekli alıma yöneltmesi halinde piyasa fiyatlarını gerçekçi olmayan seviyelerde destekleyebileceğini savunur. Bu nokta, tasarruf araçlarını bütünüyle reddetmek anlamına gelmez. Asıl uyarı, otomasyonun düşünmenin yerini almamasıdır. Yatırımcı, fonun neye yatırım yaptığını, likiditesini, ücretlerini ve piyasa düşüşünde nasıl davranabileceğini bilmelidir. Yazarın yaklaşımı, kurumların verdiği güven hissinin riskleri ortadan kaldırmadığını hatırlatır. Politika desteğinin ve düzenli para girişlerinin kalıcı olduğu varsayımı bozulduğunda, daha önce sakin görünen piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabilir. Dördüncü olarak, pasif yatırım eleştirisi ve koşula bağlı aktif karar alma ihtiyacı, kitabın tartışmalı ancak belirgin savlarından biri. Pasif yatırımın son derece elverişli bir piyasa döneminin ürünü olarak gereğinden fazla yüceltildiğidir. Endeks fonları, düşük maliyetleri ve çeşitlendirme imkanları nedeniyle pek çok yatırımcı için önemli araçlardır. Ricards'ın itirazı, bu araçların her piyasa koşulunda aynı ölçüde koruma sağlayacağı düşüncesinedir. Endeks yatırımı, genel piyasa yükselirken geniş katılım sunar, fakat endeksin içindeki varlıkların pahalı veya kırılgan olup olmadığını aktif biçimde ayırmaz. Yazar, ekonomik rejim değişikliklerinde, yani faizlerin, enflasyonun veya büyüme koşullarının belirgin biçimde farklılaştığı zamanlarda seçiciliğin daha değerli hale gelebileceğini ileri sürer. Bu, sürekli al-sat yapılması gerektiği anlamına gelmez. Aksine, Ricards'ın vurgusu, körü körüne piyasa takibi yerine risk toleransı, yatırım ufku, nakit ihtiyacı ve varlıkların birbirleriyle ilişkisi üzerine bilinçli karar vermektir. Aktif yaklaşımın da maliyet, zamanlama ve yanlış karar riski taşıdığı unutulmamalıdır. Bu nedenle kitabın yararlı tarafı, pasif ve aktif yatırım arasında evrensel bir kazanan ilan etmesi değil, yatırım yönteminin ekonomik koşullardan bağımsız görülemeyeceğini hatırlatmasıdır. Servet koruma perspektifinde amaç, en yüksek getiriyi her dönemde yakalamak değil, portföyün tek bir piyasa anlatısına bağımlılığını azaltmaktır. Son olarak, dijital paralar, sert varlıklar ve kriz sonrası düzenin apokaliptik olmayan görünümü, Ricards. Bitcoin ve Ethereum gibi dijital paraları belirsizlik zamanlarında güvenli sığınak olarak gören popüler görüşe mesafeli yaklaşır. Bu tutumun arkasında, dijital varlıkların yüksek fiyat oynaklığı, düzenleyici belirsizlikleri ve kriz anında likidite ile güvenin nasıl işleyeceğine dair sorular bulunur. Kitap, teknolojik yenilik ile servet koruma işlevinin aynı şey olmadığını vurgular. Bir varlığın yeni veya rağbet gören olması, onun satın alma gücünü koruyacağı anlamına gelmez. Ricards'ın çerçevesinde fiziksel veya ekonomik kullanımı daha açık olan sert varlıklar, para düzenindeki sarsıntılara karşı daha dayanıklı görülebilir. Ancak bu, her koşulda tek bir varlığa yönelme önerisi olarak okunmamalıdır. Sert varlıkların da fiyat riski, saklama maliyeti, erişim ve likidite sorunları olabilir. Kitabın daha geniş mesajı portföyü yalnızca nominal finansal iddialardan oluşan bir yapı gibi düşünmemektir. Yazar, bir sonraki büyük sarsıntının dünyanın sonu olmayacağını, fakat piyasa liderlerinin, para politikalarının ve kazanan yatırım stratejilerinin değişebileceğini belirtir. Bu ayrım önemlidir. Apokaliptik dil, acele ve aşırı kararları besler. Ricards ise sert bir dönüşüm ihtimaline odaklanırken, okuyucuyu farklı senaryolara dayanabilecek bir yapı kurmaya davet eder. Böylece kriz hazırlığı, paniğe değil, varlıkların işlevini ve karşı karşıya oldukları riskleri ayırt etmeye dayanır. Sonuç olarak, aftermath. Özellikle makroekonomik gelişmelerin kişisel birikimler üzerindeki etkisini anlamak isteyen bireysel yatırımcılara, finans danışmanlarına ve piyasa risklerini yalnızca günlük fiyat hareketleriyle değerlendirmeyen okurlara hitap eder. Kitabın en somut faydası, borç, faiz, enflasyon, para birimi güveni ve yatırımcı psikolojisi arasındaki ilişkiyi tek bir çerçevede düşünmeye zorlamasıdır. Oker, herhangi bir tahminin doğru çıkacağını varsaymak yerine portföyünde hangi varsayımların gizli olduğunu daha iyi sorgulayabilir. Örneğin sürekli düşük faiz, kesintisiz endeks yükselişi veya dijital varlıkların zor zamanlarda mutlaka koruma sağlaması gibi kabulleri gözden geçirmek. Kitabın pratik değerinin bir parçasıdır. Rickards'ın kötümser senaryoları ve dijital paralara yönelik sert yaklaşımı herkes tarafından ikna edici bulunmayabilir. Bu nedenle eser, doğrudan uygulanacak kesin bir yatırım reçetesi olarak değil, karşı görüşlerle birlikte değerlendirilmesi gereken bir risk analizi olarak daha verimli okunur. Benzer yatırım kitaplarından ayrıldığı nokta, kısa vadeli hisse seçimi ya da hızlı kazanç vaatleri yerine finansal sistemin yapısal kırılganlıklarına odaklanmasıdır. Ayrıca yaklaşan değişimi mutlak bir çöküş olarak değil, kuralları değişmiş bir finansal ortam olarak tasvir eder. Bu yönüyle aftermath, okura ne satın alacağını kesin biçimde söylemekten çok belirsizlik altında neyi, neden ve hangi risk karşılığında elinde tuttuğunu daha disiplinli değerlendirme imkanı verir. Destek olmak isterseniz James Rickards kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.